Ayrım 12.
Büzücü kasların gevşetilmiş olarak bir hırsız, bir kedi gibi tırmanabilir misin? Peki ama duygusal yaşamları aşırı neşeli ve gürültücü İsviçre otelcilerinden farklı olmayan insanlara ne söyleyebileceksin? Ben sana söyleyeyim. Ben söyleyeyim de sizin gibi sanatçıları o zahmetten kurtarayım. Basit bir sözcük, edelvesiz. Bu sözcüğü alçak, güzel, tınılı bir sesle, kibar bir sorguyla söyleyip bir iç çekişle parlat. Bütün giz burada. Sürekli karla kaplı bölgelerin alt sınırının yukarısında yetişen bir sözcükte. Amaçlar ve araçlar sorununu çözdükten sonra en az onun kadar belalı başka bir sorunla karşı karşıya geleceksin. Çünkü olur da bir sanat yapıtı manşın öte yakasına geçerse kılığının uygun olmadığı gerekçesiyle Dover'den geri döndürülür. Kolay değildir kardeşim eşek. Belki de en akıllıcası Fransızlardan düşünsel sığınma hakkı istemek. Ama beni dinlemeyeceğini anlıyorum. Ozan Gray'in Hayvan Sürüsü Böğüre Böğüre Otlakta Dolanıyor dizesinde en iyi biçimde özetlenen edebiyat sahnesini çizmeyi aynı duraksamaz ses tonuyla sürdürüyorsun. Bu noktada söylediğin şeyin doğruluğunu yadsıyamam. İnandırıcı, ileriyi görücü, iyi araştırılmış. Kafa bakımından yaşlı ninelerden oluşan bir ulusa karşı ben de kendi önlemlerimi aldım. Kitaplarımın hepsinde her iki cinsiyetten yaşlı kadınlar açamaz yazılı kırmızı bir şerit var. Öylesine haksız, öylesine haklı, öylesine büyük sevgili D.H.L. hayaleti başımızın üstünden eksilmesin. Küçük bir tıkırta çıkartarak gözlüklerini tezgaha koyuyor. Parmaklarını saçlarının arasına daldırıyor. Yansız iyilik, bir sanatçının yaşamının temel gereksinimlerinden bağışık tutmaz insanı. Meyve ile kabuk gibi aynı şeyin parçası olmak zorundalar. Acımasızlık etmiyorum. Ben olsa olsa hoşgörüsüzüm. Dali sesinde hafifçe yakınmalı bir kederle, yazma sorunlarıyla ilgilenmekle ne iyi ediyorsunuz dedi. Sizi kıskanıyorum. Ama kıskanmıyor. Hiç kıskandığı yok. Kardeşim eşek, sana kısa bir öykü anlatayım. Çinli insan bilim uzmanlarından kimileri bizim alışkanlıklarımızı, inançlarımızı araştırmak için Avrupa'ya geldiler. 3 hafta içinde hepsi öldü. Kahkahalarını tutamamak yüzünden öldüler ve askeri törenle gömüldüler. Ne dersin buna? Biz para getiren bir turizm biçimine çevirdik düşünceleri. Dali alaylı bakışlarını cin bardağına dikmiş konuşuyor. Ben hiçbir şey söylemeden yanıtlıyorum. İşin doğrusu ben kendi sözlerimin tumturaklılığından sağır olmuş gibiyim. Kafatasımın içinde Zerdüşt'ün yankılı püskürmeleri, Montaigne'in sakalının arasında ıslaklanan rüzgar gibi çınlıyor. Ara sıra onu içimden omuzlarından yakalayıp bağırıyorum. Edebiyat bir öncü mü yoksa bir fotoğraf mı olmak zorunda? Karar ver! Karar ver! Hiç oralı değil, beni duymuyor. Biraz önce kitaplıktan gelmiş, bir aşevinden ya da bir Bach konserinden. Çenesinden kebabın suyu hala akıyor. Papuçlarımızı barın altındaki parlak pirince dizdik. Sabanla sürülecek kızların usandırıcı varlığını haber veren akşam çevremizde esnemeye başladı. Kardeşim eşekse tutmuş, kendisini bir at gibi kaç kez sırtından atmış olan yeni yazdığı kitap üzerine söylev çekiyor. Söz konusu olan aslında sanat değil, bizleriz. Artık geçerliliği kalmamış roman salatasının bayatlamış konservesiyle mi yetineceğiz hep? Ya da zihnin buzdolaplarında uyuyuncaya kadar ağlayan şiirlerin bayat dondurmalarıyla mı? Daha atak bir kesinleme, daha canlı bir ritim benimseyebilseydik, hepimiz şimdi daha rahatça soluk alabilirdik. Zavallı Dali'nin kitapları. Onlar, insan denen omletin ruh durumlarının özenli betimlemeleri olarak mı kalacaklar hep? Sanat, bir biçimin uyanık bir ruhla içtenlikle onurlandırıldığı yerde başlar. Bu benden. Yo dostum, benden. Yo yo, katiyen olmaz. Yo, sıra bende. Bu hoş çekişme, bana kendi portremin göze batan noktalarını eskimiş kol manşetinin üstüne not etmem için gerekli yarım saniyeyi sağladı. Bana kalırsa konuyu imrenilecek bir kısalıkla özetliyor. Madde 1. Bütün şişman kişiler gibi bende de kendi kendimin kahramanı olma eğilimi var. Madde 2. Bütün genç insanlar gibi ben de bir dahi olmak üzere yola çıktım. Ama neyse ki kahkaha izin vermedi. Madde 3. Hep fil gözünün görüşüne ulaşacağım günü bekledim. Madde 4. Bir sanatçı olabilmek için insanın tek büyüme aracı olarak kendini anlatmayı seçmesine yol açan bencillik kompleksinden kurtulması gerek. Olanaksız olduğu için ben buna kusursuz şaka diyorum. Dali düş kırıklıklarından söz ediyor. Ama kardeşim eşek, oyunun temelinde büyünün bozulması yatıyor. Bir zamanlar ne büyük umutlarla taşradan Londra'yı ele geçirmeye gelmiştik. Bavullarımız tıka basa kitap müsveddeleriyle dolu olarak anımsıyor musun? Hangi coşkuyla Westminster Köprüsü'nün ötelerine bakmış, Wordsworth'ün kötü sonesini ezbere okumuş Fransız olduğu için kızının güzelliğinden bir şeyler yitirip yitirmediğini düşünmüştük. Sanki bütün kent bizim yeteneğimizin, ustalığımızın, anlama gücümüzün kötülük belirtisiyle titremişti. Mall boyunca yürürken şu adamlar da kim diye merak etmiştik. Balkonlara, yüksek noktalara tünemiş, atmaca yüzlü, uzun boylu adamlar. Koca koca dürbünlerle kenti arayan. Böyle merakla ne arıyorlardı? Kimdiler böylesine sakin ve çelik gözlü? Bir polisi durdurup çekine çekine sorduk. Onlar yayıncılardır dedi tatlılıkla. Yayıncı. Yüreklerimiz durdu. Yeni yetenek arıyorlar. Ulu tanrım desene bizi arıyorlar, bizi izliyorlardı. O zaman iyi yürekli polis sır açıklayacakmış gibi sesini alçalttı. Yeni Trollope'nin doğmasını bekliyorlar dedi. Anımsıyor musun bu sözler üzerine birden bavullarımızın nasıl ağır gelmeye başladığını, nasıl kanımızın ağır aktığını, ayakkabılarımızın yerde süründüğünü? Kardeşim eşek, Rimbaud'un düşlediği gibi bir içe doğuşu düşünüyorduk çekine çekine. Öğretici ya da betimleyici değil, bulaşıcı, rahatsız edici bir şiir. Yani yalnızca mika kaplı, ussallaştırılmış sezgi olmayan. Geçmeyen paralarla yanlış dükkana gelmiştik. Trafalgar alanına sinsin inişi, bir medyumun vücudundan yayılırmış gibi uzayan, görünmez maddeden yapılmış filizlerini bize dolayışını gördüğümüzde bir titreme geçirdik. Pandispanya gibi ekmekler yiyen 1 milyon ahlakçı bizi değil, kardeşim eşek, can sıkıcı yiğit Trollope'yi bekliyordu. Durumundan hoşnut değilsen bir cürette, kürtaj aleti bul. Biraz falsolu gülüp gülmediğimi mi merak ediyorsun? Beni doğanın küçük utangaç özdeyişçisi durumuna getiren şeyin ne olduğunu mu soruyorsun? Çanak yalayıcılık, dal kavukluk, pohpohçuluk eden kim olabilir? İrlandalı kılığına girmiş benden başka? Ne de olsa ulusumuzun ruh dünyasında kazma sallayan zavallı işçiler olan bizler, kendisine karışılmasından hoşlanmayan bir okur kitlesinden iç tepisel doğal bir iteleme dışında ne bekleyebiliriz? Üstelik çok da haklıdır. Bu işte en küçük bir haksızlık göremiyorum. Çünkü ben de kardeşim eşek, tıpkı senin gibi bana karışılmasından hoşlanmam. Hayır, bu bir incinme sorunu değil, bu bir talihsizlik sorunu. Kitaplarımın tutulmamasının 10.000 nedeninden sana yalnızca ilkini söylemek zahmetine gireceğim. Çünkü onun içinde bütün ötekiler de var. Püriten kültür, sanatı kendi ahlak anlayışını onaylayan, yurtseverliğini pohpohlayan bir şey olarak görür. Hepsi bu. Bakıyorum kaşlarını kaldırıyorsun. Sen bile kardeşim eşek, bu önermenin temeldeki gerçek dışılığını kavramaktasın. Ne olursa olsun her şeyi açıklıyor. Püriten bir kültür bu yüzden sanatın ne olduğunu bilmez. Bilmediği şeyi kendine tasa edeceği düşünülebilir mi? Ben dini psikoposlara bırakıyorum. En çok orada zararlı olabilir. Ne eğri bir bacak, ne çapaklı bir göz, ne de sakatlanmış bir organ. Daha bozuk olamaz içimdeki kuşkucu ruhumdan. Sabır çarkına bağlanmışım, zaman hiçliktir bu dönüşteki. Yavaş yavaş kendi bahtsızlıklarımızın seçkisini, kendi fiillerimizin, adıllarımızın, bağlaçlarımızın, ulaçlarımızın sözlüğünü yazıyoruz. Londra'nın akşam karanlığının belirtisi olan o polis, ilk o verdi bize haberi. O iyi yürekli, baba görünüşlü adam gerçeği tek cümleyle özetledi. Kristallerden, simlerden yapılmış yabancı bir kentteyiz işte ikimiz de. Bu kentin Meo ürsünü betimleseydik, bizim karışık zihnimizin çılgınlıkları olarak görürlerdi onu. Kardeşim eşek, öğrenmemiz gereken en zor dersi henüz öğrenmedik. Doğrunun kimseye zorla kabul ettirilemeyeceği, doğrunun kendisini kendisinin kabul ettirmesi gerektiği. Beni duyuyor musun? Hat gene arızalandı. Sesin uzaklaştı. Su hışırtısı duyuyorum. Sen kederli ol, delikanlı, bırak neşeli olmak isteyenler olsun. Her gece 2 kez onurlandır Venüs'ü fırsat bulursan. Kıyamet kopmaz kabul edersen çalmayı, o ağır hüzünlü sığır çanını İngiliz ilham perisinin. bir kuruntu olduğunu göstermektedir sanat doğrunun. Söyle nedir öyleyse bu değildir diyorsan? Dün gece odamda yazarken masanın üzerinde bir karınca gördüm. Mürekkep hokkasının yanından geçti. Üzerine aşk sözcüğünü yazdığım kağıt tabakasının beyazlığına gelince duraksadığını gördüm. Kalemim tekledi. Karınca geriye döndü. Mum birden eriyip akarak söndü. Göz yuvarlarımın gerisinde sarı rengin parlak oktavları titreşti. Aşkın savunmaları sözleriyle başlayan bir cümleye başlamak istemiştim ama mumla birlikte bu düşünce de eridi. Daha sonra tam uyumak üzereyken aklıma başka bir şey geldi. Yatağımın yanındaki duvara kalemle şu sözleri yazdım. İnsan aşkla ilgili görüşlerini kendisiyle paylaşamıyorsa elden ne gelir? Uykuya dalarken kendi öfkeli iç çekişimi duydum. Sabahleyin uyandım. Delinmiş bir apandisit kadar kuşku götürmez bir biçimde tıraş sabunumla aynanın üzerine kendi mezar yazıtımı yazdım. Hiç bilemedim hangi yüzüne tereyağı sürülüydü sanatımın. Son sözleri bunlar oldu zavallı Pursevardi'nin. Aşkın savunucularına gelince, onların ortalarda görünmemesine seviniyordum. Çünkü beni cinsiyete sürükleyeceklerdi istemesem de. Benim yurttaşlarımın vicdanlarının üstünde asılı duran o kötü borç. Her şeyin özü. Bu düzensiz dünyanın gerçek çekirdeği. Özü, yeteneğimizi ortaya koyacağımız tek uygun alan kardeşim eşek. Ama bu alanda ağzımızdan çıkacak tek bir doğru, namuslu, zavallı sözcük ülkemizin aydınlarının hemen kişnemeye, anırmaya başlamalarına yol açacaktır. Onlar için cinsiyet ya altına hücum ya da birliklerin Moskova'dan geri çekilmesidir. Ya bizim için? Yo, bir an ciddi olmamız gerekiyorsa ne demek istediğimi sana anlatırım. Kuku, kuku neşe verici bir ses, domuz derisi bir kulak için hiç hoş değil. Onların sandıklarından da daha çok şey demek istiyorum. Londra'nın akşam karanlığının tuhaf, acılı, erselik karaltısı. Ebru Caddesi'nde yüksek beyefendileri bekleyen nöbetçi. Hayır, eksikli ruhların terayın vaguayından. Ekilmemiş toprak, boş araziden, geçmeden ulaşılmayacak başka bir araştırma bölgesi. Bizim tartışma konumuz kardeşim eşek, hep aynı. Her zaman çaresiz bir biçimde aynı. Senin için o sözcüğü harf harf yazıyorum. L-O-V-E. Aşk. 4 harf. Her harf için 1 cilt. İnsan ruhunun point fabili. Zayıf noktası. En habis urun bulunduğu yer. Nasıl oldu da Yunanlardan bu yana en büyük çirkef suyuyla karıştı? Tam anlamıyla bir giz. Bu gizin anahtarı eğer benim tarihim yanlış değilse Yahudilerde. Çünkü sanat diye bir şey tanımamış, yaratıcı güçlerini ahlak dizgeleri kurmakta harcamış bu yetenekli baş belası soy, soy temeline, soyun gelişmesi içinde cinsel yasaklara dayandırdığı düşünceleri bizim omuzlarımıza yıktı. Sözcüğün gerçek anlamıyla Batı Avrupa ruhunu onlarla dölledi. Baltazar'ın kuyruğunu iki yana sallayarak homurdandığını duyuyorum. Damarlarda akan arınmış kan çılgınlıkları nereden geliyor Tanrı aşkına? Playmoth'lu din kardeşlerinin, daha başka bir sürü iç sıkıcı yobazın, taşkın çökümlü çıldırıya özgü, büyük öfkelerini açıklamak amacıyla Levililer bölümünde listesi verilmiş korkunç yasaklara dönmekle yanılıyor muyum? Musa yasası yüzyıllarca taşaklarımıza sıktı. Genç kızlarımızın, delikanlılarımızın sarı benizli, yeşil dalları budanmış bir ağaç gibi görünmelerinin nedeni bu. Sürekli yeni yetmeliğe yazgılı yetişkinlerimizin kibar yüzsüzlüklerinin nedeni bu. Söyle kardeşim eşek, anlaşılmayan bir yer var mı? Yanılıyorsam yanılıyorsun de yeter. Ama İngiliz basımcılarının kara listeye aldıkları öteki 3 sözcükle birlikte neden listeye alınmadığıma şaştığım, o 4 harfli sözcükle ilgili anlayış alanımın içinde biraz pervasızım. Kapsamı geniş tutuyorum. Yani bütün o kahrolasıcı alan demek istiyorum. İnsan yüreğindeki budanmış yeşil dallardan tutun da, ta evet doğanın yetkin yöntemleriyle diyelim istersen, yüreğin yüksek düzeydeki manevi suç ortaklığına kadar. İnsanı böyle irdelemek kuşkusuz çirkindir. Ha kardeşim eşek? Ruhun ana lağım sistemi. İç çekişlerimizin bir atlasını yapabiliriz. Sırt üstü yere yıkar Hera'yı Zeus. Ama görür ki iş kalmamış hatunda. Hesapsız davranmış, harcamış bütün gücünü. yoktur çaresi itiraf edecek Hera. Ama yıllar mı hiç o bilge Zeus? Girer sayısız hayvan kılığına, kartal olur, koç, boğa ve ayı. Girerler sırayla hatunun koynuna. Bilir insan tanrılar lafı uzatmazsa olmaz. Ama düşünün farklı olan. Burada birden kafam karışıyor, duruyorum. Çünkü kendimi gerektiği kadar ciddiye almama tehlikesi görüyorum. Bu bağışlanmayacak bir suçtur. Üstelik son cümleleri kaçırdım. Bir üslup seçimiyle ilgiliydi. Evet kardeşim Eşek, üslup seçimi en önemli şeydir. Yerli kültürümüzün sebze bahçesinde erkeklik organları dimdik duran tuhaf ve korkunç çiçekler bulabilirsin. Ah Ruskin gibi yazmak. Zavallı Effie Gray yatağına girmeye kalkışınca kışkışladı kızı. Ah Carly gibi yazmak. Zihnin yahnisi. Bir İskoç kente indiği zaman ilk yaz pek uzakta olabilir mi? Hayır. Söylediğin her şey doğru. Her şey haklı. Göreceli bir doğruluk, biraz haklı haklılık ama gene de ben eski metin yorumcularının bu buluşu üzerinde düşünmeye çalışacağım. Çünkü anlaşıldığına göre benim için içerik ne kadar önemliyse senin için de üslup önemli. Nereden başlayayım? Sözcüklerden başı dönmüş olan Keats, sesliler arasında bir yankılanma arayıp duruyordu. Ona kendi iç beninden bir ses getirebilecek bir yankılanma. Erken gelen ölümün boş tabutunu sabırlı parmaklarıyla tıkırdatıyor, kuşku duyulmayacak ölümsüzlüğünün çıkardığı donuk yankılanışı dinliyordu. Bir on İngilizceye karşı saygısızdı. Bir efendi uşağına karşı nasıl davranırsa öyle davranırdı. Ama dil köle olmadığı için dizgelerindeki çatlakların arasından tropik sarmaşıklar gibi büyüdü. Neredeyse adamı boğuyordu. O gerçekten yaşamış bir insandı. Yaşamı sahiden masal gibiydi. Uydurma tutkulu benim altında bir mecusi vardır. O her ne kadar bunu hiç bilmiyorduysa da. Done kafasından uyumsuz sesler çıkartan sinir bulunduğu zaman durdu. Doğru, insanı ürkütmelidir diye düşündü. Done bizi incitir, kendi ustalığından korkar. Durmanın verdiği acıya karşın onun şiirinin çürüyünceye kadar çiğnenmesi gerekir. Shakespeare bütün doğaya baş eğdirir. Pope, kabız olmuş çocuk gibi çaresizlik sıkıntısı içinde bizim ayağımızı kaydırmak için bütün yüzeyleri zımparalar. Büyük üslupçular sonuçtan en az emin olanlardır. İçeriklerindeki eksiklik hiç fark etmeden onların yakalarını bırakmaz. Öğrendiği bilgiden sonra sıkışıp kalmış bir adamın üzerine kloroformlu serin bir tampon koyar Eliot. Onun ölçülülük konusundaki dürüstlüğü, cellat baltasına geri dönme konusundaki sarsılmaz cesareti hepimize meydan okumadır. Ama gülümseme nerede? Bizim dans etmeye çalıştığımız sırada o bizi acemice bilek burkmaya çağırıyor. Aydınlığa karşı griliği seçti. Kendi yemeğini Rembrandt'la paylaşıyor. Blake ile Whitman ambalaj kağıdına beceriksizce sarılmış birer pakettir. Tapınaktan ödünç alınmış kaplarla doludur içleri. İpi koptuğu zaman açılıp ortalığa saçılır her şey. Longfellow buluş çağının habercisidir. Çünkü mekanik piyanoyu ilk bulan odur. Sen pedala basarsın, o ezberden okumaya başlar. Lawrence gerçek bir meşe ağacının dalıydı. Çapı, beden çevresi yeterli genişlikte. Bir şeye önem verdiğini neden gösterdi? Kendini niçin onların oklarına hedef yaptı? Auden de durmadan konuşur. Konuşma dilini azat etti. Ama işte bu noktada duruyorum kardeşim Eşek. Çünkü bunun yüksek, hatta alçak eleştiri olmadığı apaçık ortada. Sanattan hala kendi yaşamlarını haklı gösterecek bir şeyler çıkarmaya didinip duran eski üniversitelerimizden bu üslubun atıldığını görmüyorum. Mutlaka bir umut kırıntısı olmalı diye soruyorlar kaygıyla. Her şeye karşın kabilemizin kuşaktan kuşağa aktardığı bu deli saçmasının içinde saygıdeğer, dürüst Hristiyan kavmi için bir umut kırıntısı olmalı. Yoksa sanat görmedikleri ama orada olduğundan kuşku duymadıkları yola körlerin tap tap tap diye vurdukları o küçük beyaz değnek midir? Kardeşim buna sen karar ver. Baltazar anlaşılmaz olduğum, anlam kapalılığım için beni azarladığı zaman bir an bile bilinçli bir şey düşünmeden ona şu yanıtı verdim. Sözcükler bu olduğuna, insanlar da bu olduğuna göre belki her zaman düşündüğünün tam tersini söylemek iyidir. Daha sonra bu görüş üzerinde düşündüğün zaman, daha önce böyle bir görüşüm olduğundan haberim yoktu, bana gerçekten çok açık biçimde bilgece göründü. Bu kadar bilinçli düşünce yeter. Görmüyor musun? Biz Anglo-Saksonlar kendimiz için düşünmeyi beceremiyoruz. Kendimizle ilgili, evet. Kendimizle ilgili şeyler düşünürken ta Yorkshire ağzından tutun da ağzında sıcak patatesle konuşurmuş gibi BBC sesine kadar her türlü ağız ve ses tonunu deneriz. O konuda üstümüze yoktur. Çünkü mikroskop altında bir inceleme konusu olarak kendimizi gerçekliğe çok yakın buluruz. Bu nesnellik düşüncesi gerçekten de bizim yalancılık duygumuzun gururumuzu okşayan uzantısıdır. İnsanın kendisi için düşünmeye başladığı zaman ikiyüzlülük etmesi olanaksızdır. İçini çekerek İngiliz yazarlarından bir başkasının ruhun baş zindancısının adını söylüyorsun. Bizi nasıl usandırıyor, nasıl rahatsız ediyorlar? Çok doğru ve çok acıklı. Selam, İngiltere, ikiyüzlülüğün sevgili yuvası. Selam sana Pursevarden'den, tersine çevirdi. Kaşla göz arasında büyük kavramlarını içine tükürerek ikiyüzlülüğün ve taparak. Ama bu imgeyi genişletmek istersen Avrupa'ya dönelim. Söz gelişi Rable'den Sad'a uzanan Avrupa'ya. Karnın bilincinden kafa bilincine, insan teni ve yiyeceklerden şirin, akla doğru bir ilerleme. Bizi Sarakaya alan, birbirinin yerine geçebilir bütün kötülükleri de beraberinde getirerek. Dinsel esriklikten 12 bağırsak ülserine doğru bir ilerleme. Belki de hiç beyni olmamak daha sağlıklı bir şeydir. Ama kardeşim Eşek, ikinci yılın sanatçılar arası ağır siklet şampiyonluğu için yarışmayı seçtiğin zaman senin hesaba alamadığın bir şey bu. Artık yakınmak için çok geç. Becerini sözcüklerde göstermenin ötesinde senden bir şey yapman istenmeyecek sanmıştım. Nasıl olsa cezaların yanından gizlice sıvışacaktın. Ama sözcükler, onlar rüzgar tanrısının ardından ya da bayağı bir klisofondan başka bir şey değildir. Bir ayı balığı bile burnunun üzerinde top tutmayı ya da bir sirkte sürgülü trombon çalmayı öğrenebiliyor. Bunun ötesinde ne var? Hayır, ama ciddi söylüyorum, özgün diyemeyeceğim ama çağcıl olmak istiyorduysan, dört iskambil kağıdıyla yapılabilecek bir oyunu romanda denemeliydin. Örneğin dört öykünün içinden ortak bir eksen geçirip her birini göğün dört rüzgarından birine adamalıydın. Temp retrovenin, yeniden bulunmuş zamanın değil, temps delivrenin, kurtarılmış zamanın somut örneği olan gerçekten bir sürem.